أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün Allah nasip ederse bu şu anda Türkiye'yi ve dünyayı ciddi manada etkisi altına almış olan korona ile ilgili bir ders yapıyoruz. Dersimizi bu konuda tabip olan ve kendisi aynı zamanda yoğun bakım doktoru olan ve korona hastalarıyla yakından ilgilenen Abdülkadir Geylani Bey'le, yine kendisi tabii tıpta, Çin tıbbında, tabii tıpta uzman olan, yani bu şey bugünkü batıdaki değil de doğal tıp deniyor. Orada uzman olan Uygur Türklerinden Ömer Bey'le dersimizi yapıyoruz. Hoş geldiniz. Allah razı olsun ikinizden de. İnşallah bu ders çok büyük hayırlara vesile olacak. Şu anda öyle bir noktadayız ki Avrupa ciddi bir nüfus azalmasıyla karşı karşıya. Benzer durum onlar kadar olmasa da Rusya'da da var. Ve birçok yerlerde var. Şimdi bu yaşlı nüfus ciddi bir şekilde devlete yük oluyor. Ben bir zamanlar bir sigorta şirketinin danışmanıydım. O zaman işte Avrupa'dan gelen sigortacılarla görüştüğümüz de olurdu. Onlar sağlık masraflarını karşılayamadıklarını söylerlerdi. Çünkü yaşlı nüfus artıyor. Yaşlı nüfustan artık sigorta primi alamıyorsunuz. Onların hastalıkları şu bu falan filan derken şey yapıyor. Şimdi tabii bir de onlar da en büyük problem arkadan genç nüfusun gelmemesi. Böyle olunca geleceğe olan umutları ciddi manada kayboluyor. Bir başka şey de aile yapısının tamamen bozulmuş olması. Bizdeki gibi değil. Kimse kimsenin derdiyle ilgilenmiyor. İşte bu Londra'da yaşayan bir üniversitede ki yani dünya sıralamasında 3. sıradaymış, o üniversitenin adını unuttum. Orada öğretim üyesi olan kendisi Budistmiş. İşte bizi dinleyerek Müslüman olmuş. Eşi de Budistmiş falan, gelmişlerdi buraya. Birkaç kere geldiler. Eşi şunu anlattı. Diyor ki bir rahatsızlığım oldu. Acil hastaneye gitmem gerekti diyor. Gittim acil bölümüne. Saatlerce bekle. Hiç kimse gelip de sen nesin falan hiç soran, ilgilenen yok. O arada baktım ki bir yaşlı hanım geldi. Yaralanmış, kan akıyor. O orada oturmaya başladı. Onunla da kimse ilgilenmeyince ben hastalığımı unuttum, çıktım diyor. Yani bu onun ifadesi, tabii benim gördüğüm bir şey değil. Şimdi dolayısıyla dünyada büyük bir çıkmaz var ve onları en çok korkutan şey de İslam ülkelerindeki nüfus sayısının batıdan daha fazla olmasıdır. 12 Eylül döneminde, yani 1980'li yılların başında bir şey, nüfus planlaması vakfı kurulmuştu Türkiye'de. O vakfın kuruluşunda işte beni çağırmışlardı. İstanbul'dan, Türkiye'nin bir çeşitli yerlerinden bir 10 kadar hocayı çağırmışlardı. Ben de gittim orada. O zaman tabii yani yaşımız olsa olsa 30-31 civarında. İşte Nüfus Planlaması Vakfı kurulmuş. Turgut Özal da daha yeni başbakan olmuş. Bir 10-15 günlük başbakan. Konuşma yapıyor. Konuşma yaptı. Türkiye'nin nüfusu en az 70 milyon olmalı. Burada da bir vakıf kuruluyor. Yani nüfus sayısını azaltmak için. Şimdi işte herkese söz verildi. En son bana şey yapıldı, sen ne diyorsun? Hani bize bu konuda yardımcı olun, destek verin diye hocalar olarak. Ben de ayağa kalktım, dedim ki başarılı olamamanız için elimden gelen her şeyi yapmaya söz veriyorum. Neyse ondan sonra geldim yine Türkiye'nin büyük zenginlerden bir tanesi. Yani bu Türkiye'nin en büyük zenginlerinden birisinin başkanlığındaydı. Yolda gelirken yine bir petrol şirketinin sahibine uğradım. Bu ne oluyor dedim falan. O da bunun bir Amerikan projesi olduğunu söyledi. Şimdi bakıyorsunuz ki bu şey de bu koronavirüs meselesi, tamam doğru bir hastalık var. Hastalığın olduğunu kimse inkar etmiyor. Ama bir de şey var yani batıda, şeyde de doğuda da öyle var. Siz işte bir Uygur olarak gayet iyi biliyorsunuz bunu. İslam'ın yeniden ortaya çıkması tedirginliği var ciddi manada yani. Çünkü herkes biliyor ki İslam eğer ortaya çıkarsa şey olur. Şimdi bütün bu tedirginlikler içerisinde ben bunların, yani bu gayrimüslimlerin özelliklerini gösteren ayetleri okumak istiyorum. Şimdi Allah-u Teala bu inançsız insanlar, kafirlerle ilgili şöyle diyor. Ali İmran suresi, Kur'an-ı Kerim'in 3. suresi 149. ayette şöyle diyor. Ya eyyühellezine amenu in tuti'ullezine kafaru yeruddukum ala a'gabikum fetenqalibu hasirin. Müminler, kafirlere gönüllü olarak boyun eğerseniz sizi geri döndürürler, ökçeleriniz üzerinde geri döndürürler ve kaybedenler grubuna dönüşürsünüz. Kafirlere boyun eğerseniz. Belillahu mevlakum. Hayır, sizin mevlanız, en yakınınız, yardımcınız Allah'tır. Ve huve hayrun nasirin. O yardım edenlerin en hayırlısıdır. Senulki fi kulubillezine kafarur ru'be diyor. Ayrıca bize bir şey veriyor Allah-u Teala, bir garanti veriyor. Diyor ki kafirlerin kalbine ru'b artacağız. Şimdi korku kelimesi iki şekilde ifade ediliyor. Bir havf Arap dilinde, bir de ru'b. Havf işte normal korku ama ru'b adamın tüm içini saran ve onu çok etkileyen bir korku. Yani kafirler Müslümanların karşısında o ru'ba kapılıyorlar. Ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Çok ciddi manada şey yapıyorlar. Siz bunu mutlaka defalarca yaşamışsınızdır. Niye böyle yapıyor? Bima eşreku billahi ma lem yunzil bi sultanen. Allah'ın sağlam bir belge indirmediği bir şeyi Allah'a ortak koşuyor. Onun sözünü Allah'ın sözü gibi kabul ediyor ki bugünün dünyasına baktığımız zaman bu konuda en önde olanlar Yahudi ve Hristiyanlardır. Evet, Müslümanların içerisinde de çok fazlaca yaygın. Yani Allah'ın yerine kendilerini koyan çok din adamları çok fazla var. Ama bir şey olarak, büyük bir organizasyon olarak Yahudi ve Hristiyanlardır. Allah'a ortak koşmaları, Allah'ın bir belge indirmediği şeyi ortak koşmaları sebebiyle böyle yaparlar. Ve me'vâhumun nâr, onların varacakları yer o ateştir. Yani sığınakları ateştir. Ne demek? Bu cehenneme de giderler, bu dünyada da içleri yanar. Ve bi'se mesel zalimin, bu yanlışı yapanların o kalacakları yer ne kadar kötüdür. Şimdi Allah-u Teala bize burada konuda uyarı yapıyor. Sakın ha gönüllü olarak şeylere, bunlara boyun eğmeyin. Ama bazen kendimizi korumak için davranışlarımız meselesi olabilir. Mesela siz işte Çin'de, işte Avrupa'da yaşayan ya da başka yerlerde yaşayan insanlar, Orada bir şekilde kendinizi koruma ihtiyacı olursanız Allah-u Teala içten değil de bir takım şeyler veriyor yani müsaade de veriyor. Şimdi yine bu da yine Ali İmran suresinde şimdi Allah-u Teala diyor ki ya eyyühellezine amenu la tettehidu bitaneten min dunikum la ye'lunekum khabala. Ey müminler, sizin dışınızda olanları kendinize bir tane yapmayın. Bir tane kelimesini Türkçe'ye çevirmek gerekirse mesela şimdi şurada bir gömleğim var. Bir de içeride atletim var. Yani birinci derecede yakınınız yapmayın. En yakınınız olmasınlar. Neden? La ye'lûnekum habâle. Sizin için diyor habal yapmaktan hiçbir zaman şey yapamazlar. Yani bir habal yap. Habal ne demekmiş? Sözlükte şu var. Diyor ki size öyle bir sıkıntı verirler ki sizin kafanızı ciddi manada karıştırırlar. Deli gibi etkili aklı ve düşüncesi kaybolan hasta gibi olur. Yani düşünemeyecek buna koma mı diyorsunuz siz? Yani akli yapısı, düşüncesi yani düşünemiyor, aklını çalıştıramıyor. Ben sizi öyle bir hale getirirler diyor. Yani elle şey yapmazlar. Sizin kafanızı karıştırmak için, düşünememeniz için ellerinden ne geliyorsa yaparlar diyor. Peki diyor ki وَدُّ مَا عَنِتْتُمْ sizi sıkıntıya sokacak ne varsa onu çok isterler. قَدْ بَدَتِ الْبَعْضَاءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ yani size olan kin ve nefretleri ağızlarından anlaşılır. İşte dikkat etseniz konuşmalarından görürsünüz. وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اَكْبَرْ ama içlerinde sakladıkları düşmanlık daha büyüktür. Ağızlarından tam anlayamazsınız ama bir de bazıları çok samimi dost olarak gelir bize. Ondan sonra diyor ki قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ eğer aklınızı kullanırsanız diyor Allah onların özelliklerini size açık bir şekilde belirttik diyor. هَا اَنْتُمْ اُلَا يُتُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ siz onları seviyorsunuz ama onlar sizi asla sevmezler. Siz öyle insanlarsınız ki seviyorsunuz. Avrupalıyı seviyor, Amerikalıyı seviyor, Çinliyi seviyor, şurayı burayı. Ama onlar sizi sevmezler diyor. Dikkatli olun demiş oluyor Allah-u Teala. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّ siz bütün kitaplara inanırsınız. Mesela onlar şeye inanmazlar. Kur'an-ı Kerim'e inanmaz. Aslında kendi kitaplarına da inanmazlar. Yani ne Yahudi işte Tevrat'ı uygular, ne Hristiyan Tevrat ve İncil'i uygular. Mümkün değil yani. Şimdi buraya eskiden çok papaz heyetleri gelirdi. Onlara sorduk. Tevrat ve İncil sizin için ne ifade eder? Sadece şey, kutsal kitaptır. Saygı duyarız, ibadet yaparız o kadar. Bizim için esas olan konsil kararlarıdır. O şekilde şey yapmışlar. Dolayısıyla yani tamamen zaten Yahudiler için de esas olan hiçbir zaman Tevrat değildir. Yani o işte bir yazılı Tevrat derler, bir de sözlü Tevrat derler. O sözlü Tevrat kendilerinin oluşturduğu şeydir. Evet. Ondan sonra yani ne Tevrat'ta ilgileri vardır, ne İncil'le ilgileri vardır ama kendilerini dindar görürler. Ama ikisi de çok iyi bilir ki eğer İslam ortaya çıkarsa bizim hiçbir varlığımız kalmaz. Bunu çok çok iyi bilirler. Onun için bizi sıkıntıya sokacak ne varsa onu çok fazla isterler. وَاِذَا لَقُوْكُمْ قَوْلِ اَامَنَّا mesela bizimle karşılaştıkları zaman amenna derler. Ne? İşte sizin kitabınızda, işte sizin nebinizde yani Muhammed Allah'ın elçisidir, şey Kur'an Allah'ın kitabıdır gibi diyenler de var, demeyenler de var. Ya diyebilirler ki bizden size zarar gelmez diyebilirler. Ama ve izâ halev, kendi başlarına kaldıkları zaman addu aleykumul enâmide minel gayz, kin ve nefretlerinden dolayı tırnaklarını yerler. Böyle, bunlara bir şey yapamadık. Kul mûtu bi gayzikum, de ki kin ve nefretinize ölün gidin. İnnallâhu alîmun bi zâti sudûr, içinizde olanları Allah-u Teala çok iyi bilir. İn temsesküm hasenetün tesûhum, başınıza bir iyilik gelirse onların canını sıkar. Ve in tusibküm seyyiatun yefrahu biha, hele bir sıkıntıda olun, mutlu olurlar o sıkıntınızda. Ve in tasbiru ve tettekû lâ yedurukum keydûm şeyyâ, siz sabırlı olur, kendinizi korursanız onların tuzaklarına size hiçbir zararları olmaz. İnne Allâhe bimâ ta'melûne muhit, Allah-u Teala onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır. Şimdi son olarak bir ayet daha okuyacağım ve uzman olarak onu konuyu size bırakacağım. Onu o ayet emrettiği için yani. Şimdi Allah-u Teala Nisa suresinin 83. ayetinde şöyle diyor. Müslümanlarla ilgili olarak. Ve izâ câehum emrun minel emni evil havf. Güven ya da korku konusunda kendilerine bir iş geldiği zaman اَذَاعُ بِهِ هَمَنْ يَيَرْلَرْ Aa, bu böyleymiş, şöyle. Yaymayın diyor Allah. وَلَوْ رَدُّهِ لَرْرَسُولُ Bunu gidip de Resul'e baksaydı. Burada şu andaki Resul Kur'an-ı Kerim. Yani Kur'an'a bir baksaydınız. Çünkü onlar o zaman Resulullah'a götürürlerdi. Bugün Kur'an'dan başka götüreceğimiz bir şey yok. Kaynak yok. Yani Allah'ın sözlerini bize getiren sadece bu kitaptır. وَاِلَا اُلْ اَمْرِ مِنْهُمْ Kendilerinden olan yetkililere götürselerdi. Yani biliyorlar, konunun uzmanları bunlara götürürselerdi. لَعَلِمَهُ الَّذ۪ينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ Öyle oradan istinbat edenler bunu çok iyi bilirdi. İstinbat kelimesinin sözlük anlamı şu. Mesela bir toprak var, toprağın içerisinde su var. Dışarıya baktığınızda hiçbir zaman hiçbir şey gözükmüyor ama açıyorsunuz o suyu bulup çıkarıyorsunuz. Yani bu bilenler, siz o kendi kendinize şey yapmayın, o çıkarırlar ve gerçeği size gösterirler. Herhangi bir şüpheye yer kalmadan. Ama sizden olacak diyor. Neden? Çünkü öbürleri olursa o suyu orada gördüğü zaman hemen kapatır, başka bir şey gösterir. Yani orada suyu görürse hemen oradan burada bir şey yoktur der, başka bir tarafa şey yapar. Onun için kendimizden olacak. Şimdi وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ اِلَّا خَلِيلًا Allah'ın size eğer iyilik ve ikram olmasaydı çok azınız hariç şeytanın peşine düşerdiniz diyor. Yani şimdi de bakıyoruz ki şeyler işte bu korona meselesi batıdan geldi. Şeyden önce Çin'den çıktı bu hastalık. Kısa sürede ne olduysa Çin'de hastalık kayboldu. Ondan sonra birdenbire batıya, tüm dünyaya yayıldı. Ondan sonra efendim Türkiye'ye geldi ama öyle bir noktaya getirildi ki konunun Müslüman uzmanlar tarafından incelenmesine fırsat verilmeden etrafa korku yayılmaya başladı. Gece gündüz her gün işte şu kadar hasta öldü, tamam hastalık yok değil. Tabii ki var. Çevremizde de görüyoruz. Ama böyle bu kadar insanları eve hapsetmek, insanların ağızlarını kapatmak, ondan sonra ne bileyim bu kadar şey yapmak gerçekten son derece sıkıntılı bir şey. Mesela en başta tabii tıpta uzman olan Ömer Bey'e sorayım. Mesela siz yıllardır bu işte uğraşıyorsunuz.
Evet hocam.
Tıpla uğraşıyorsunuz. Mesela siz herhangi bir hastanıza ya da hasta yakınına şimdiye kadar maske kullanmayı tavsiye ettiniz mi?
Yok, bizim geleneksel tipte bu maske bir şey buyurmuyoruz yani.
Yani maske diye bir şey yok.
Yok.
Tamam. O zaman aynı şeyi Abdülkadir Geylani Bey'e bir sorayım. Mesela sen de bu korona hastalarıyla bugün de hala yakından ilgilenin. Ben bizzat kendim gözümle gördüm hastalarla nasıl ilgilendiğini. Sen mesela geldin, hastanın ağzındaki şeyi hemen çıkarttırdın. Mesela işte benim gelin hastalanmıştı biliyorsun. Ne yapmıştın orada? Sen gelmiştin.
İşte hocam zaten bu işi konuşmamızın nedenlerinden bir tanesi de o. Dediğiniz gibi sizin gelininizde de yaşadığımız genel halkta yaşadığımızın aynısı aslında. Korkudan öyle bir sık boğaz edilmiş bir ortamdayız ki insanlar açısından. Bu korku herkesi işte birbirinden izole etmek, birbirinden uzaklaştırmak, sonra normal hayatlarını tamamen ortadan kaldırıp sanki normal dışında bir hayat yaşayınca bunlar düzelecekmiş gibi bir imaj çizmek. Bunların tamamı aslında doğru olmayan yaklaşımlar. Mesela işte gelininiz de içeride odaya kapatmış, kilitlemiş kadıncağız kendini. Üstüne bir gün önce bir ameliyat geçirmiş, bir sezaryen operasyonu.
Şey
Ondan
zaten
sonra
doğum yapmıştı
evet
bir gün
doğum
önce.
yapmıştı.
Tabii.
Evet. Ve doğumla ilgili bir gecikme yaşamış, işte korona olması nedeniyle ya da testin pozitif olması nedeniyle şeyi doğumu almak istememişler. Sonra doğum sonrasında çocuğunu emzirme diye geri bildirim vermişler. Ondan sonra kadıncağız doğumunu yapmış, hasta haliyle gitmiş odanın bir tanesinde köşede odaya çekilmiş. Ağzına iki tane çift maske takmış. Solunumla ilgili zaten astım problemi var kadıncağızın. İçeride üstüne bir de yorgan kapatmış. Kapıyı da üstüne kapatıp içeride yani normal bir insanın bir 3-4 saat içerisinde sağlığının bozulacağı bir ortamda ciddi anlamda sıkıntı çekerken gördüğümde dedik ki iyi ki de geldik, bu kadıncağız yarını bulamazdı bu haliyle. Şükürler olsun geldik, ağzını açtık, nefesini rahat almasını anlattık, durumu
Maskesini
maskesini açtık. Ondan sonra dedim sakin ol, bu dedim bir soğuk algınlığı etkenidir. Sadece pompalanan bu korkuların esiri olma. Sonuçta bu iş bizim uzmanlık alanımız. Rahat edeceksin. Ek komplikasyonlar olmadan bunlarla ilgili o ölüm oranları sizin için de geçerli değil zaten. Bu korkunun başka gerekçeleri var tabii ki. Ama sizin açınızdan böyle bir problem yok, şükürler olsun. Siz bununla ilgili sakin olun ve bu normal tedavi protokolümüzü kullanalım. Zaten iyileşeceksiniz ve şükürler olsun zaten bir haftanın
çok
sonunda
kısa
da
sürede
çok
iyileşti.
çok aynen çok kısa sürede de toparladı. Çocuğuyla arasındaki bağlantı, mesela çocuğu emzirme demişler. Ya yeni doğan çocuğun anne sütüyle emzirilmemesinden daha büyük bir hata olabilir mi? Hele kolostrum dediğimiz o ilk sütün çocuğun gastrointestinal sisteminden akciğer sistemine kadar bütün vücudu toparlayacak ve immün sistemini yani savunma sistemini düzeltecek hale gelmesini sağlayacak o altın değerinde hatta elmas değerindeki sütün alınmaması temelde bir tıbbi hatadır zaten.
Evet.
O yüzden bizim bu meseleyi de zaten beraberce de konuştuğumuz, yine doktor arkadaşımızla da istişare edip konuştuğumuz üzere niçin anlatıyoruz biz bunu? Bunu görevimiz hakkı anlatmak ve görevimiz bu doğruları insanlara o bahsettiğimiz Ali İmran suresindeki ayetlerin müsebbibi olan dışarıdan gelenlerin değil de bizim içerimizde, bizim içimizde, bizim gibi işte benim anamın, bacımın, işte kardeşimin yani benim ülke insanımın baktığım o insanlarla ilgili tecrübelerimi anlatayım diye çıktım buraya. Bir de bununla ilgili bilimsel verileri paylaşayım diye.
Sen şimdi istersen bir daha söyle. Şu anda hala koronalı hastalar
Evet,
tedavi
hala
ediyorsun.
3 hastanede günlük ortalama 50 ila 100 arası hasta bakıyorum. Koronalı hastaların hatta evine de gidiyorum. Çünkü bazıları çok gariban, kalkıp gelemiyor, hastaneye başvuramayacak durumda düşkün hastalar var. Onların evlerine de gidiyorum. Ekstra bir ücret talep etmiyorum. Onlar benim vatandaşım, insan yani insan olarak bunları yapmak zorundayız.
Bir
En
de ben bir
azından
de senin şunu yaptığını gördüm. Yani ağzına hiç maske olmadığı halde o hastalara sarıldığını gördüm ben.
çünkü onu yaptığınız zaman hasta kendi o korkusundan uzaklaşınca normal iyileşme süresi mesela bir hafta 10 gün eğer sürecekse 3 gün içerisinde hastanın ayağa kalktığını görüyorsunuz. Çünkü paniği ortadan kalkıyor. Ya ben istiyorum ki hastanın o paniğini ortadan kaldıralım. Ondan sonra zaten normal iyileşme sürecine giriyor hastalar. Ama insanların yapmaya çalıştığı şey işte doktor da onunla ilgilenmesin, hasta sağlık personeli de ondan uzak dursun, işte ailesi de ondan uzak dursun. Ya öyle teyzeler var ki yemek yiyemiyor kendi başına ama ailesinin yanına girip ona yemek vermediği ve kadının 2 gün 3 gün açlıktan ağzında nefesinin açlık koktuğunu gördüğüm hastalarım oldu. Ya bunların evine ben boşuna gidiyor değilim çünkü baktım açlıktan ölecek hastalar.
Bak mesela istersen şunu da söyleyeyim. Mesela gelinimin doğum günü gelmiş. Hastanede kabul etmiyor. Oğlum bana söyleyince hemen bir hastanenin başhekimine telefon açtım. Hay hay hemen gelsinler dedi. Gitti. Herhalde başhekim bey o anda orada olmadı mı? Ne oldu? Telefon etti. O da görevlendirme yaptı. Fakat onların tavırları bunları öyle bir rahatsız etmiş ki orada kalamadılar.
İşte hocam söylediğiniz gibi yani normal doktor tavrından çok daha ayrı bir şey oldu. Şimdi varsayalım Türkiye'de Allah korusun herhangi bir yerde ya da dünyanın herhangi bir yerinde daha öldürücü bir hastalık yaygın olarak çıktı. Bu işte görevi olanlar biziz. Yani ben doktor olarak buna şeref namus yemini ederek başlayan bir adamım. Yani benim işim ölüm dahi olsa karşısında o insana sağlık hizmeti vermek ve sağlığına geri döndürmeye çalışmak. Bu hayatın bağısına da olsa böyledir. Çünkü bunun için hem şeref namus yemin ediyorum hem de yaşam biçimimi buna göre düzenliyorum. Şimdi çizilen yapı herkes hastadan kaçıyor. Kimse hastayı göğüslemiyor, kimse hastayı karşılamıyor, kimse hastayı beslemiyor, kimse hastaya tedavi vermiyor. Ne yapacağız peki? Yani bu insanlar kimden medet umacak? Tabii ki benden umacak. Tabii ki benim gibi doktor meslektaşlarımdan umacak. Onları yalnız bırakmak ne demek oluyor? Böyle bir doktorluk yok. Böyle bir doktorluk olamaz. Ve sistemi mutlaka bu hale dönüştürmek hocamın da okuduğu ayetlerde olduğu gibi bunlar Türkiye'deki doktor arkadaşımın, meslektaşımın karakteri olamaz. Bu çok yanlış. Ve bu onların dikte ettiği, bize yanlış öğretilerle yaptığı korkudan hal başımıza gelen bir hal. Ben korkmuyorum. Korkmayacağım da. Ben ölümden de korkmayacağım. Çünkü ben elhamdülillah Müslüman olarak bununla ilgili Kur'an-ı Kerim okumuş bir birey olarak benim Allah'tan başkasından çekinme ya da korkma şansım olmayan bir bireyim. Ne diyeceğim ben? Ya ben öleceğim. Ölmeyecek miyim zaten? Zaten ölmüyor mu insanlar? Hocam doktorlar da ölüyor. Evet, doktorların ölümsüz olduğunu kim söyledi size? Doktorlar da ölümlüdür. Ama problemimiz şu. Maske ile ilgili mevzudan başlayalım. Mesela gelininizin de başına gelen ya da diğer hastalarımın da 3 tane maske takmışlar. Odada zaten solunum zorluğu olan bir kadıncağız. Geçen gün gittiğim evine işte yaşlıca bir teyzemiz işte 75 yaşlarında. İşte evi odaya kimse girmiyor. Yemek yememiş kadın. O anlattığım 3 gündür yemek yemeyen kadıncağız o. Kadının şekeri var, tansiyonu var, başka ekstra hastalıkları var. Çocukları kapıdan girip yemek bile vermiyorlar. Şimdi şöyle bir ortam düşünün. Bu kadının iyileşme şansı olabilir mi? Normal zaman. Mümkün mü böyle bir şey? Gittik işte saat akşam 9-10 gibi falan ancak evine işte benim işler bittikten sonra hastanelerde. Kadının yemek konusuyla ilgili ilgilendik. Hastaları, çocuklarına anlattığım durumu, onunla ilgili beslenme yapılması gerektiğini, yapılacak tedavi protokolünün bu olduğunu, onlarla ilgili ilaçların şöyle şöyle işte durumlarla kullanılacağını. Sonra yemek yemesi gerektiğini, bu yemeğin mutlaka bu kadının beslenmesinin bozulmaması gerektiğini, işte vitaminlerin buna faydalı olduğunu, iyileşmeyi hızlandırdığını, bunların hepsini gösterdiğinizde hasta ve yakınları sizin de oraya hani anneyi bir şekilde telkin etmek için ya da teskin etmek için gidip orada sırtını okşamanız, işte ona sarılmanız, sakin ol, bir şey olmayacak, korkma demeniz, herkes bir anda ya hocam böyle miydi yani biz rahatlayalım, tabii rahatlayın nedir yani. Ne olacak? Yani soğuk algınlığından evet biz gripten ve soğuk algınlığından her sene ölüyoruz. Bununla ilgili onlarca oran var elimizde. Ama bu ek hastalıkları olanlar ve gerçekten kötü bakılanlar için. Diğerleri bakılıyor. Güzel bakılanlar da var. Gereksiz yere medikasyon yapılmıyor. Abuk subuk işler yapılmıyor. İnsanlara korku pompalanmıyorsa bunlar daha rahat iyileşiyor. Ama siz kalkıp her şeyi koronaya bağlarsanız. Bütün her şey koronadır, geri kalan hastalıkların tamamı tatile çıktı derseniz, o zaman insanlar bütün ölümleri koronaya bağlayacak. Böyle bir varsayımın altında gerçeklik var mı diye baktığımızda, ayetten baz aldığımızda, bakıyoruz ki oranlarda böyle bir gerçeklik yok. Yani ölüm oranlarında bir artış, bir yükseliş, bir böyle sivri yükselmeler, artmalar vesaireler yok. Günde bu ne bileyim 1000 yıldır böyle ya da hani 1000 yıldır istatistik yapılmıyordur. En son 100 yıldır. Bu 100 yıldır senede ortalama 160 bin insan ölür dünyada. Günde bir günde 160 bin kişi ölür. Herhangi bir nedene bağlı olarak. Şimdi bakın 160 bin kişiden bir artış var mı? Yok. Toplam ölüm sayısı 58 milyonun ya da 59 milyonun üstüne çıktı mı? Hayır. Şimdi gidip bakın internetten. Ya arkadaş, o zaman başka bir neden bu şekilde bir artışa yol açmıyorsa ne için tedirgin oluyorsunuz? Çünkü ardında başka hikayeler var. Ama ben istiyorum ki benim ülkemin insanı korkmasın. Benim ülkemin insanı doktor meslektaşımdan düzgün tedavi alsın. Benim ülkemin insanı ticarethanesini kapatmasın. Benim ülkemin insanı gidip dışarıda açık havada o virüsü öldürecek ultraviyole ışınını güneşten alsın ve o virüs o güneşi görünce ölsün. Ben istiyorum ki insanlar rahat nefes alsın. Oksijen alamadıkları ya da karbondioksit yoğunluğunu arttıran maskelerle önlediği varsayılarak, insanları birbirinden uzak tutularak, işte bunların önlediği düşünülerek insanlara maske takılıyor ama elimizde veriler var. Bunların tam aksini söyleyen. Mesela Çin'de yapılmış yayınlar, işte Yale Üniversitesi ve British Medical Journal'ın yaptığı, işte bunların hepsi meta analiz. Bu da en son 18 Kasım'da Danimarka'da yapılan çalışma. Bunların hiçbiri maske takımının herhangi bir şekilde korumadığını gösteriyor. Biz niye takıyoruz ki o zaman? Bunun gibi 33 tane yayın var.
Kendi nefesini kendi içine
alıyorsun. Onu diyorum. Hayır. 1979'dan 1996'ya kadar yapılmış yayınların neredeyse %90'ı maske ve zararlarını anlatır. Ne zaman yıl 2020'ye geliyor, maske ve yararlarını konuşuyoruz. Ya arkadaş, bu mevzu ne oldu, ne ara döndü buraya? Ve bununla ilgili maskenin korumadığına dair elimizde onlarca yayın var. Bu yayınları kimse görmezden geliyor. Herkese maske, hatta şimdi ikişer üçer takıyorlar. Zaten nefes alamıyor. Mesela benim astım hastalarım var. Adamın lateks alerjisi var ya da o materyale alerjisi var. Yani maskedeki materyale alerjisi var. Bu alerjisi olan adama zorla maske. Ya yapmayın. Yazık. Nefes alamıyor ki bu hasta. Sonra sıkışıyor. Sürekli ben korona mı oldum diye ortada dolanıyor. Sonra yapılan testlerle ilgili en son Avusturya Meclisi'nde yaptılar. Kolayla pozitif reaksiyon veren test var. İşte portakalla mandalinle pozitif reaksiyon veren test var. PCR testi tanı için kullanılmaz diye konuşuyoruz. Bunu biliyoruz. Bu kardeşim, yani bir sistem var. Ölümde artışa yol açmıyor. Maske korumuyor. Ölümde artışa yol açmamasına rağmen korku pompalanıyor. Maske korumamasına rağmen maske takmak zorlanıyor. Peki ne yapacağız?
Ama zaten korku insanı hasta etmiyor.
Evet, zaten o.
Panik. Asıl hasta eden korku.
Aynen. Panik olup hastaneye koşturan insanlar, sistemi kilitlemeyelim diye bahsediyorduk, öyle konuşuyorduk. Ama tam tersi oldu. Niye? İnsanlara korku pompalandı. Bir adam bir kere test yapmayla tatmin de olmuyor artık. 15-20 defa yani test yaptıranlar var.
Kaç tane gördüm, ne evet. kadar test yaptırdık.
İnternetten ama. Test alıp kutuyla 50-60 tane testi işte 3 güne bir, 5 güne bir, 2 güne bir yaptırıp kendi kendine bakan adamlar var evde. Hocam diyor, baktım 15 tane test negatif çıktı, 5 tanesi pozitif çıktı. Hangisi pozitif? Yani bu insanlar zaten çıldırdı.
Zaten biraz önce Almanya'dan gelen birisiyle beraber
evet, evet, beraber, evet.
Ne dedi? Ben dedi, geldim Almanya'da Türk kimliğimle şey oldum.
Test yaptırdım.
Pozitif çıktı
dedi Türk kimliğiyle.
Türk kimliğini bıraktım hemen Alman kimliğiyle. Evet. Çünkü Alman vatandaşıyım aynı zamanda. O zaman da negatif çıktı.
Evet. Hatta aynı sordum ki, diyor yani. Ben hangisiyim diye sormuş yani. Yani bunu hani bizim oyunu bozmamız lazım. Niye oyunu bozmamız lazım? Memleketimiz ciddi anlamda bir ayağa kalkma hareketi içerisinde. Net olarak görünüyor. Hepimiz bu işin farkındayız. Bu sistem bizim açımızdan sistemimizi ya da bizim ayaklanma hareketlerimizi bozacak bir sisteme yol açıyor. İnsanların korkmasını istemiyorum ben. Ben doktor olarak sağlık diye tanımladığım şeyin insanın hem fizyolojik hem psikolojik durumunu ilgilendirdiğini biliyorum. Şimdi en son Japonya'daki verilere bakıyorum. Koronadan daha fazla intihar edip ölenler var. Ben bu memleketimde böyle bir şey olsun istemiyorum. Çocukları görüyorum. 3 yaşındaki çocuk mikroptan korkuyor, böyle ağlamaklı sesle, işte mikrop var o yüzden gidemiyorum diye.
Annesini yanına yaklaştırıyor.
Evet, yani böyle, bu nedir? Ne yapıyoruz biz? Bu sağlık mı? Bu sağlık falan değil.
Onun için biz burada şunu yapmamız lazım. Şimdi Allah-u Teala ne dedi? Bu kafirlerin bize kötülük yapmaktan asla geri durmayacaklarını söylüyor. Bakın, dikkat ediyor musunuz? Şimdi İşte Türkiye birazcık başarı elde etmeye başladı. İşte Azerbaycan'da, Suriye'de biraz başarı şeyde. Zaten medyayı kullanarak o başarıyı kapatmaya
Evet,
çalışıyorlar. O
evet,
ayrı bir
evet.
konu. İşte Libya'da, şurada, burada. Bu onları inanılmaz derecede rahatsız ediyor, Batılıları. Hele en fazla şey Yahudi ve Hristiyanları şey yapıyor, inanılmaz derecede rahatsız ediyor. Bunlar da kurmuş oldukları yani bir takım güç odaklarıyla şey uluslararası bir etkileri de var. Ve İslam ülkelerinde kendilerinin destekçisi olan bir sürü yöneticiler de var. Dışarıdan siz Müslüman gibi görüyorsunuz ama değil. Yani bakıyorsunuz yani bu konularda çok dikkat etmek lazım. Yani bizim uzman olan kişiler şey yapması lazım. Yine biraz önce o Almanya'dan gelen kişiyle görüştüğümüz zaman ne demişti? Bir ölen kişi eğer koronadan öldü
Evet.
deniyorsa
Evet.
ne ödüyorlardı?
30 bin avro. Ben 15
30
bini
bin.
duymuştum da benim de
30.
başıma öyle bir durum geldi. Hastamın birinin birebir anlattığı hikayedir. Kalp krizinden kaybettikleri hastayı korona diye yazalım diye 15 bin avro teklif etmişti. Onlar da demiş ki tamam yazın yani nasıl olsa öldü gitti yani hani ister koronadan ölsün ister
O
kalpten.
gitti bari 15 bin
Evet
euro
bari
gelsin.
15 bin
Ama
avro
bana
gelsin
30
diye.
dedi.
Buna da 30 bin
Evet.
teklif etmişler. 30 bin avro vermişler ki koronadan öldüğünü kabul etsin diye.
Yani burada şimdi şöyle bir şey var yani bizim İslam alemindeki bu gelişmeleri engellemek için bu şeyler oluyor. Bir de şu var. Biz İslam diniyle ilgili olarak biliyoruz. Bu bakıyorsunuz ki Batı'ya gidiyor, doktora yapıyor, geliyor. Aslında yaptığı doktorada bir şey yok. Burada ise işte doktor, doçent, profesör oluyor. Ne Kur'an biliyor, ne hadis biliyor, ne fıkıh biliyor, hiçbir şey bilmiyor. Ve onların sözcülüğünü yaparak Müslümanların kafasını
Evet.
karıştırıyorlar. Bakıyoruz ki geleneksel İslam da zaten Kur'ansız ve Resulullah'ın uygulamaları sanki varmış gibi gösteriliyor ama yok. Şimdi buradan acaba Batı'dan öğrenilen tıp ne derece gerçekten tıp? Yani doğallık açısından. Mesela doğallık açısından sizin bir sürü tecrübeniz var. Bu konularda ne diyeceksiniz? Yani bugünkü ilaçlarla sizin geleneksel ilaçları kıyaslamak isterseniz neler söylersiniz?
Bizim bu geleneksel tıbbında hasta olmadan önce onu engellemek lazım yani hasta olmasın. Onun için insanların vücudu sağlam olması lazım. Sağlam olma için ona yemekleri sağlam olması lazım. Şimdi hep yemeklerin o tohumların hepsi o yani gene değiştirilmiş yemeklerini yiyoruz. Kimyasal
Sadece
katıyor.
buğdayın genetiği değiştirilmiş.
Evet. Et yiyoruz, etin tadı et gibi değil yani şimdi. Onun hepsi kimyasal bir şey yiyor. Onu yediğinizde insanların vücudunda kanser yapıyor. Şimdi tavuklar beyaz pamuk gibi yani. Bu şeyini yiyor, hep insanların vücudunda kanını bozuyor. Vücutta yani immün sistemi düşük yani zayıf. Öyle olduğu için hızlı hastalanıyor insanlar. Bunun için yemeklerini sağlamlaştırmamız lazım yani.
Ya problem çok büyük
Çok
yani.
büyük.
Yani böyle korona falan değil yani
Kendi
sadece.
yerli tohumlarımızı çok üretmemiz lazım, yetiştirmemiz lazım. Yemeklerimiz sağlam olsa vücudumuz sağlam oluyor. Kişisel bizde virüsler hiçbir şey yapamaz yani. Vücut zayıf, düşük olsa o her insanın şimdi yaşlı insanlar %1% ölüyor ya. Yaşlı insanların vücudu zayıf olduğu için virüs hızlı bulaşıyor. Şimdi 100 insan etkilense 100 insanların ayrı ayrı oluyor yani. Bazı insanlar bir grip gibi geçiriyor bir şey olmaz yani. Bazı insanlar nefes boğuluyor, hızlı hastaneye gidiyor öyle. Onun için bizim o şeye de çok uğraşmamız lazım yani.
Peki bu sizin verdiğiniz ilaçlar var.
Aha.
Bir de şeyden alınan ilaçlar var. Eczanelerden olan, tıbbın verdiği ilaçlar var. Şimdi mesela şöyle bir şey söylüyor bazı doktorlar. İlaçlar işte iki ucu sivri
Evet.
bıçak gibidir falan
İki
diye.
keskin kılıç, evet.
İki keskin kılıç gibidir. Ama siz de öyle mi? Sizin verdiğiniz ilaçların zararlı olma durumu var mı?
Yani Zarar yok inşallah. O bizim ilaçlarımız
yani vücudunu, tecrübelerinize göre.
Evet. Bizim ilaçlarımız vücudunu güçlendiriyor. O iltihaplarını bitiriyor. Yani iki etkisi var. Vücudunu güçlendirme. O şimdi başka o hastaneler verdiği ilacının o vücudunu zayıflatıyor yani. Virüsünü virüs karşı hep ya o yiyecek ilaç hepleri. O şeyler yani mesela hastalar iyileşir. İyileştikten sonra vücut güçsüz. Aylar sürüyor.
Yani bir tarafı iyileştirirken öbür tarafı
evet,
tahrip ediyor.
Evet.
Bu konuda siz ne diyeceksiniz?
Doktor Ömer arkadaşımın söylediği aslında doğru. Bununla ilgili ben hatta kullanılan ilacın bir tanesinin prospektüsünü getirdim. Avigan'ın. Bu favipiravir içerik maddesi. Aynen böyle tedavi protokolleriyle beraber aynı zamanda yan etki protokolleri de böyle listeler halinde yazılır. İşte ve denir ki şu şu şu şu yan etkiler, şu şu bölgede, işte yok böbrekte, yok kalpte, yok işte beyinde farklı farklı etkileri var, kan hücrelerini düşürür. İşte şu bölgede ne denir, akciğerlerde enfeksiyonu engellemek için kullanılan ilacın pnömoni gibi bir yan etkisi var mesela.
Evet.
Hani şimdi... İlaçtan mı pnömoni oldu, enfeksiyondan mı pnömoni oldu, yoksa böbrek yetmezliği hastada var mıydı, ilaç mı yaptı?
Pnömoni ne demek?
Pnömoni akciğer iltihaplanması demek. Hı-hı. Yani şimdi hastalar akciğerlere inmesin diye ilaç kullanıyor ama akciğerlere inmesin diye kullanılan ilacın bir akciğerlerle ilgili enfeksiyon yapma yan etkisi var. Şimdi o yüzden sistem tedavi protokolleri farklı şekillerde dizayn edildi. Şimdi mesela bizim Sağlık Bakanlığı'nın da bununla ilgili verileri var. İşte ülkemizde de yapılmış çalışmalar var. Yurt dışında da yine yapılmış çalışmalar var. D vitamini, çinko ve diğer işte insanı koruyacak, güçlendirecek vitamin ve minerallerin, immün sistemin çökkünlüğünü engelleyecek vitamin ve minerallerin, dediğiniz gibi vücudun direncini arttıracak vitamin ve minerallerin hastalıkla ilgili hem ölüm oranlarını ciddi miktarda azalttı hem de iyileşmeyi çok hızlı bir şekilde gerçekleştirdiğine dair elimizde veriler var. O yüzden sentetik ürünlerle tedavi olmak yerine hiç bulaştırmadan ya da hiç hastada semptom çıkmadan onları güçlendirmek çok daha makul bir şeydir. Yani önleyici tıp bizde de çok önemlidir ama belirli bir süreden sonra artık sanki ilaç firmaları böyle hayır kurumlarıymış gibi algılanmaya başlandı. Halbuki ilaç firmaları hayır kurumları değildirler. Ve ilaç firmaları sadece kendi kurulma mantıkları üzerine firmalarına kar kazandırmak için ellerinden geleni yaparlar. Ama bizim önlemimiz ya da bizim yapmamız gereken hastaların hasta olmasını ve tahrip olmasını engellemektir. Evet. Firmaya para kazandırmak değil. Evet. Amacımız bu olmalı.
Zaten şeyde ben eskiden ben tabiplerle çok sık görüşmeler yapardım. Birkaç senedir şey yaptık da. Mesela kendi adına da bir hastane yapılmış olan bir rahmetli tabip vardı. Asafata seven. Allah rahmet eylesin. Onun söylediği bir sözü hiç unutmuyorum. Şöyle demişti. Vücudu tedavi eden vücudun kendisidir demişti. İlaçlar sadece onun tedavisine yardımcı olur. Bir de şunu söylemişti. Her bir vücudun bir vücutta bir hastalığın seyri farklıdır.
Evet.
Yani aynı hastalık iki ayrı hastada aynı olmaz.
Aynen o cümle zaten standart. Hastalık yoktur, hasta vardır.
Hasta
vardır. Evet, her zaman böyledir.
Bu cümleyi de
evet,
kullandı evet.
Herkese özeldir bu. Bu eğitimle yetişiriz. Yani biz tıp fakültesinde bu bahsettiğimiz cümleyi baz alarak yetiştiriliriz. Yani hastalık yoktur, hasta vardır. Her hastanın kendi özellikleri, kendi durumu, kendine özel şartları vardır ki buna göre tedavi edilmesi gerekir.
O zaman aynı ilacı iki hastaya, mesela birisine faydalı olan diğerine olmayabilir.
Olmayabilir. Hatta evet. Bunlarla ilgili ek hastalıklara baktığımızda mesela hastanın böbrek yetmezliği olması, kalp yetmezliği bulunması, hastanın ek hastalıklarının bulunması, o hastalık için kullanılan ilacın bile dozunu değiştirir. Çünkü öyledir. Evinize gidin. Herhangi bir ilaca bakın. Hepimizin bir sağlık birimi vardır böyle evde. İşte küçük bir ilaçları koyduğumuz eczacı dolabımız vardır. O eczacı dolabından herhangi bir ilacı, vitaminler dahil 16 tane birden almaya kalkın. Ne olur? Mutlaka onun sizde bir sürü yan etkisi mutlaka görülecektir. Ama kişisel olarak herkese özgü tedavinin mutlaka bireysel hale getirilmesi lazım. İşte Abdülaziz Bey'e farklı bir tedavi protokolü, işte Ömer Bey'e farklı bir tedavi protokolü. Niye? İkisinin şartları da farklı.
Vücut yapısı farklı.
Vücut yapısı farklı. ve bununla ilgili başka işte yaş farklı, başka etkenler var. Bunları mutlaka dikkate almak
zaten
zorundayız.
Zaten Allah-u Teala'nın El-Bari ismi vardır. El-Bari demek, yarattığı her şeyi farklı yaratan demektir. Mesela şimdi sizin saçınız da Ömer Bey'in saçının aynı olması imkansızdır. Öyle değil mi?
Evet hocam.
Hatta yeryüzünde aynı saça sahip ikinci iki insan yoktur. Hatta tarih boyunca gitsin, geçmişe de gitseniz öyledir. Yaprakları bile öyle. Allah-u Teala her insanı farklı yarattığı için her insanın vücudunun yapısı, şusu busu tedavisinde de farklılıklar var yani. Dolayısıyla bu, tamam bunu böylece dikkate alıyoruz ama bir de işin içerisine belli ilaçlar girip de onlar da şeyle biraz maddi şeylerle insanlara geldiği zaman hakikaten insanlar doğrularla menfaatleri arasında tercih ederler. Menfaatlerini tercih edenler doğruları yapamazlar. Doğruları tercih edenlerden de menfaat sahipleri hiç hoşlanmaz. Dolayısıyla siz doğrulardan yanaysanız herkes sizin düşmanınız olur. Neyse ama burada şunu çok iyi yapmamız lazım biz Müslümanlar olarak. Yani şeylerin yani az önce baştan okuduğumuz ayetlerin kafirler açısından bize karşı ne kadar büyük düşmanlıkları olduğunu şey yapıyoruz. Ha biz bak hiçbir ayet onlara siz düşmanlık edin demiyor. Onların düşman olduğunu bilin diyor. Ona göre tedbirinizi alın diyor. Mesela Kur'an-ı Kerim bizim de savaşmadan onlarla savaşmamıza müsaade etmez. Çünkü herkesin kafir olma, inanmama özelliği,
özgürlüğü var.
Bu dünya böyle. Ama şunu da asla unutmamak lazım. Şeyler yani nasıl ki iblis baştan işte doğru yolun üstünde oturacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım diyorsa yanlış yolda olanlar da genellikle doğru yolun üstünde otururlar. Ve kendilerini dünyanın en akıllı, en merhametli, en iyiliksever insanı olarak gösterirler. Aslında asla da öyle değillerdir. Onun için mesela bak bir ayet-i kerimede Allah-u Teala ne diyor? Bakara suresinin 205. ayeti ve 204 ve minen nasi men yu'cibuke kavluhu fil hayati dünya. İnsanlar içerisinde konuşması, dünya hayatı ile ilgili konuşması seni hayran bırakır. Oh, mesela bu gidelim tıp. Ya adam bir uzman ya, maşallah. Ne kadar iyi biliyor. Ve yüşhidullah ala ma fi kalbihi, kendi içinde olana da Allah'a şahit. Allah şahit ki ben burada son derece samimiyim. Asla bir uydurmam falan yok der. Ama ne diyor Allah? Ve huve eleddül hısam. Ama o düşmanlıkta en yaman olandır. En büyük düşman odur yani. Ve idâ tevella, eğer bir işin başına geçer ya da bu senin yanından ayrılır, iki manada olabilir. Şey yaparsa se'a fil ardil yufside fiha, yeryüzünde fesat çıkarmak için uğraşır. Fesat yani bozmak istiyor her şeyi. Ve ühlikel harfe ben nesl, nesli ve ekinleri bozmaya çalışır. Sizin söylediğiniz bu. İşte şeylerin, gıdaların şeyleriyle oynama falan var.
Evet.
Onların için vallahu la yuhbul fesat. Fesadı Allah sevmez. Ve izâ gîle lehu tekille. Allah'tan kork derseniz ehadetul izzetü bil isim. Yaptığı o günahla övünmeye başlar. Ya ne diyorsun? Bunlar çok faydalı. Şöyle şöyle yaptık derler. Bugün aynı değil mi?
Evet.
Hasbuhu cehennem. Onun şeyi cehennemdir. Hakkından gelecek olan lebi'sel mihat. Ne kadar kötü bir kalma yeridir orası. Onun için bugün şunu da söylemek istiyorum. Yani dersin başında dedik. Müslümanlarda belli bir gelişmeler oldu. Tamam şimdi şöyle şöyle oluyor ama bakıyorsunuz ki mesela Türkiye'nin bir başarısı birçok kimseyi şey yapıyor. İşte Amerika'nın ne yaptığını görüyoruz. Avrupa'dakilerin ne yaptıklarını görüyoruz. Birçok ülkede neler olduğunu görüyoruz yani. Bunlar hiçbir zaman boş durmuyorlar. Sadece bugün değil ki eskiden beri öyleydi. Ama şimdi sadece ortaya çıkmaya başladı. Dolayısıyla bizim bu konularda da her konuda da kendimiz şey yapmamız lazım. Evet. Başka söyleyecekleriniz var mı sizin söyleyeceğiniz?
Ben Tevbe suresi 34'ü de okumak istiyorum.
Tamam.
Estağfirullah. Ey inanıp güvenenler! Bilginlerin ve din adamlarının birçoğu insanların mallarını haksız yolla yer ve onları Allah'ın yolundan engellerler. Altını ve gümüşü kasalarda saklayıp da Allah yolunda harcamayanları acıklı bir azap ile müjdele. Allah bize bu tarz bir uyarıyı her dinlediğimiz insanı da ahbar da olsa, ruhban da olsa mutlaka ama mutlaka Kur'an filtresine sokup o şekilde değerlendirmeyi ahbar, nasip etsin.
Ruhbar bırak. En şey yaptığınız bakın Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam için bile bunu söylüyor. Bakın, gerçi o asla dünyalık peşinde asla olmaz da mesela şeyde diyor ki bu 60. sure, Kur'an-ı Kerim'in 60. surenin 12. Mümtehine suresinin 12. ayetinde şöyle diyor. Bu Mekke'den göç edip gelmiş olan hanımlar var. Onlarla Resulullah sözleşme yapıyor. O sözleşmede şöyle bir şey var. Kadınlarla ilgili olarak وَلَا يَعْص۪ينَكَ ف۪ي مَعْرُوف. Bu kadınlar marufta sana isyan etmeyecek. Yani bak Resul, Nebi'ye isyan, Resul'e değil, Resulullah'ın ayetini evet. Okulda isyan olmaz. Bak Nebi, ey Nebi diye başlıyor. Marufta ne demek? Kur'an'a uygun konularda sana isyan etmeyecekler. Doğrularda isyan etmeyecekler. Ne demektir bu? Bir nebi olarak söyledikleri sözü bile şeyden geç. Kur'an süzgecinden geçirmeleri lazım. Evet. Dolayısıyla bizim burada çok dikkatli olmamız gerekiyor. Hele böyle bir ortamda bundan sonra bu tür düşmanlıklar çok çok artacak.
Evet.
Ve şeyimiz evet, yani şey yapmamamız lazım, çok dikkat etmemiz lazım. Şimdi gene söyleyecekleriniz varsa.
Ben bu oranlarla ilgili...
Bitmek üzere.
Bu oranlarla ilgili meseleyi, hani buradaki linkleri yine videonun yanında da paylaşabilirim diye bir uyarı verecektim. Ya da Instagram ya da Twitter'daki hesabımızda. Bir de Nahl Suresi 52. ayeti okuyarak bitireyim tamam. Diyorum tamam. Hocam. Estağfirullah. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Din de sürekli O'nundur. Yine de Allah'tan başkasından mı çekiniyorsunuz? Biz Müslüman olarak hiçbir şeyden çekinmeyeceğiz.
Sadece Allah'tan.
Sadece Allah'tan.
Peki sizin söyleyeceklerinizi alalım.
Evet. Bu gıda ile ilaç ne? Bu Yahudi Nasara'nın elinde ya. Çünkü gıda insanların vücudunu bozuyor. Ondan sonra ilaç satıp kendi para kazanmak istiyor. Öyle olduğu için biz dikkat etmemiz lazım yani. Evvel gıdayı iyileştirmemiz lazım. Tabi iyileştirmemiz lazım yani. Doğallaştırmamız lazım. Ondan sonra ilaç ikinci olsun olur. Yani biz de ilaç iyi bakıyoruz ama yemeğimize, gıdayımıza iyi bakmıyoruz yani. Onu evet. Söylemek istiyorum.
Evet, tamam. Yani diyorsunuz ki bu insanlar önce insanların sağlığını bozuyor.
Evet.
Ondan sonra da insanları kendilerine müşteri yapıp ilaçlarını satıyor.
Öyle yani.
Ama işte bizim bakın hem tıp hem dini konularda her konularda kontrol bizim elimizde olmamızda. Asla onların gözetiminde olamayız. Evet. Allah-u Teala kendi kitabına samimiyetle uyan, sadece ona kul olan, düşmanlar karşısında da uyanık olan, dik duran müminlerden cümlemizi eylesin. Allah yardımcımız olsun.
Amin.
Cenab-ı Hak bu korona belasından da inşallah kısa sürede tüm alemi kurtarsın. Yani amin. Bu tabii çok büyük bir şey de var burada. Medya pompalaması da var. Allah yardımcımız olsun. Allah rızasından ayırmasın.